Ayrım 9. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 80. Diasporanın kimliğini muhafaza edebilmesinin tarihsel şartı hep o bir gün gerçekleşecek rüya oldu. Büyük çoğunluk içerisinde erimeme inadı hep o rüya ile sağlanmaya çalışıldı. Bazen rüyalar hiç beklenmedik bir anda gerçekleşebilir. Tıpkı Sovyetlerin dağılması ve bağımsız bir Ermenistan'ın ortaya çıkması gibi. Lakin gelin görün ki bundan sonra verilmesi gereken mücadele Ermenistan'ın kalkınmasına, çağdaş devletler düzeyine erişmesine katkı sağlamak olmalıyken diaspora bunun yeterince farkında değil. Bu tıpkı şuna benziyor. Kör bir kuyunun 1915 metre dibindesiniz. Yukarıda kuyunun ağzında ışığı görüyorsunuz. İçinizden birileri ümidini kesme, dayan, bir gün o ışığa kavuşacağız diyor. Güya sizi ayakta tutmaya çalışıyor. Oysa bir başka yolu daha var ışığa uzanmanın. Kuyu tırmanmaya çalışmak. İşte bu fırsat doğmuş ama hala o birileri sizi o kuyunun tarihsel derinliğinde tutabilmek için aynı vaazı inatla tekrarlıyorlar. Diasporanın sessiz çoğunluğu tırmanmaya yeltenip kurtulmaya çalışmalı o kör kuyudan. Ufak bir gayret rüyanın zaten gerçekleşmiş olduğunu göstermeye yetecek de artacak. Yok eğer o kör karanlıkta rüya görmekte inat edilecekse, ışığın günahı ne? Gerçeğin günahı ne? Türkiye'ye gelince temel soru şu, Türkiye Ermeni sorununu nasıl halledecek? Batı'nın Türkiye'ye karşı sık sık sermaye olarak kullandığı sorunu sorun olmaktan çıkarmanın bir tek yolu var. O da Ermenilerle doğrudan diyalog yolunun bulunması. Bu diyaloğun kanallarını üç ayrı noktadan açmak gerek. Başta Türkiye ile Ermenistan arasında devletten devlete ve toplumdan topluma ilişkilerin geliştirilmesi. İkincisi, Türkiye Ermenilerinin sorunlarının herhangi bir dış dayatmaya ve uyarıya gerek bırakılmadan halli. Üçüncüsü de dünyanın her tarafına yayılmış olan ve Anadolu hasretiyle yanan Anadolu kökenli diaspora Ermenilerinin tekrar kazanılması. Bundan sonrasını artık tarafların tutturacağı üslup belirler. Özellikle de bu üslup içerisinde ulusal onura gösterilecek karşılıklı saygı ve özen anahtar rol oynar. Örneğin Ermenistan Devlet Başkanı, bu Ermeni halkının bir onur meselesidir. Sonuçta sadece moral kazanım elde edeceğiz, toprak talebi gibi başka bir niyetimiz yok derken, Türkiye bu söylemi anlayabilme çabası gösterebilecek mi? Ya da Türkiye'den yükselen kabullenmezlik haykırışları Ermeniler tarafından saf inkarcılık olarak mı değerlendirilecek, yoksa bu haykırışta ırkçılığı kabul etmeyen anlaşılır bir duruşun da var olduğu sezilebilecek mi? Bize göre her iki tarafında duruşu fark edilebilir. Yeter ki tutturulan üslup da o derece onurlu olsun. Bu başarılırsa geriye bu iki anlaşılır duruşu birbiriyle çatıştırmadan onurlu bir bileşkiye doğru kanalize etmek kalır. Örneğin dünyanın her tarafında 24 Nisan Ermenisi yabancısı herkes tarafından anılıyor. Ama Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyorsa önce belki de buradan başlamalı. Ermenisiyle, Türküyle insanlarımızın 24 Nisan'da yaşanan acılara saygısını göstereceği anma toplantıları düzenleyebildiğimiz noktada sorun da zaten büyük çapta çözülmüş olacak. Türkiye'de Ermeniler tarafından öldürülenler için anıtlar yapılabiliyorsa o dönemde öldürülen Ermeniler için de anıt yapılmasının önünde herhangi bir yasal ya da psikolojik engel kalmamalı. Türkiye Ermenileri 24 Nisan'ı anabildiği gün bu sorun da sorun olmaktan çıkıyor demektir. Türkiye Ermenilerinin konumu birçok açıdan çok önemli. Her ne kadar Ermeni dünyasının bazı kesimleri artık Anadolu'da değil İstanbul'da yaşıyorsunuz, o nedenle diasporalı sayılırsınız diyerek Türkiye Ermenilerini diasporanın bir parçası saysalar da Türkiye Ermenileri diaspora kavramıyla tanımlanan bir alan içerisinde yaşamıyorlar ve onlarla %100 örtüşen benzer sorunlar taşımıyorlar. Örneğin oralardaki siyasi örgütlenmeler ve ayrışmalar bizim buralarda hiç yok. Dolayısıyla diaspora ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden yapılanması hakkında Türkiye Ermenilerinin söyleyecek çok sözü olmayabilir. Ama Türkiye ile Ermenistan arasındaki yeniden yapılanmaya ilişkin sadece söyleyecek sözleri değil, yapacak çok da işleri var. Zira sorunun iki tarafını da aynı ortak kimlikle birleştiren yapılarıyla Türkiye ile Ermeniler, Türk toplumunun da Ermeni toplumunun da onurunu gözetecek yeni üslubun turnusol kağıdını andırıyor adeta. Türkiye ile Ermenistan arasında herhangi bir diyalog ortamının olmadığı bir durumda Türkiye Ermenilerinin diyalog girişimlerine katılmalarını mahsurlu gören ihtiyatlı çevreler yok değil elbet. Bunlar iyisi mi biz şimdi bulaşmayalım bu işlere, bu durumda her iki tarafa da yaranamaz, sonuçta ortada kalır. potansiyel güvensiz tipler olmaktan öteye geçemeyiz deyip bu duruşu da temkinli ve akılcı bir tutum olarak benimsetmeye çalışıyorlar. Veya iki taraf devletler arası ilişkiyi kursun da biz sonra katılırız bu tür işlere diyen bir yolu tercih ettiklerini dile getiriyorlar. Oysa Türkiye Ermenilerinin varlığına ve girişimine asıl bu diyalogsuzluk ortamında ihtiyaç var. Varsak bugün olacağız ve duruşumuzu da tüm samimiyetimizle bugün bu dar günde ortaya koyacağız. Sonuçta biz Türkiye Ermenisiyiz. Haddimizi biliriz. Çapımız kadar önerir, yüreğimiz kadar konuşuruz. Kendimizi ortaya koyar ve taraflara sesleniriz. Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin düzelmesi için eğer samimiyseniz buyurun bizi tepe tepe kullanabilirsiniz. Kabul etmek gerekir ki Ermeni dünyasının belli bir bölümünde Türk kelimesine en ufak bir tahammül bile yok. Dolayısıyla Türkiye ile Ermeni kavramı da Türkçe konuşan Ermeni kavramı da bunların nezdinde hayli itici. Onlar Türkiye Ermenilerini bu şekilde öteleyerek kendilerinin daha sıkı Ermeni olacaklarını sanıyorlar. Asıl önemlisinin hem Türkiye'de kalmak hem de Ermeni kalmaktan geçtiğini farkında değiller. Oysa Türkiye Ermenileri tam da bu zor olanı başaranlar. Bunca dayatma ve sıkıntılara rağmen köklerinin çok derinlerde olduğu bu topraklarda kalmayı ve de kimliklerini koruyarak yaşamayı beceriyorlar. Aşk olsun size demeleri gerekirken ne yazık ki son sınıf Ermeni statüsünde görüyorlar Türkiye Ermenilerini bu şahin kesimler. Onları bir yana bırakarak tüm tarafların içindeki sağduyunun ve vicdanın temsilcisi olduğuna inandığımız sessiz çoğunluğa seslenelim. Türkiye'li bir Ermeni olarak kendi adımıza bir kez daha. Ermenileri batılı Hristiyanlardan ayıran önemli özelliklerden biri, onların öteden beri Müslümanlarla birlikte yaşamış olmalarıdır. Batılı Hristiyanlar daha ziyade Hristiyan Hristiyan'a yaşarken, Ermeniler çoğu kez Müslümanlarla yan yana, kimi zaman da iç içe yaşayarak farklı bir deneyim sahibi oldular. Bugünün güncel tartışmalarında çok söylene geldiği gibi Avrupalı Hristiyanlar Müslümanların da içinde yer aldığı çok kültürlü bir yaşam biçimine henüz yeni yeni adapte olur ve bu süreçte epeyce bocalarken Ermeniler doğudaki diğer Hristiyan milletler gibi Süryaniler, Keldaniler vesaire bu realiteyi iyi ve kötü yönleriyle uzun süre yaşadılar. Bugün için paha biçilmez bir deneyimin sahibi oldular. Yarın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi esas olarak bu tecrübenin Avrupa'ya intikalini beraberinde getirebilir. Bu da az bir tecrübe sayılmamalı. Geçmişe doğru yapılanları artırmak, yanlış yapılanları yapmamak Avrupa'ya yetecek bir ders niteliğindedir. Bizler bugün artık geçmişi sorgularken neler kazanıldığını anlatan hamasi böbürlenmeleri itibar etmektense neler kaybedildiğine ilişkin sessizliği tercih etmeliyiz. Anadolu'nun 100 yıl önceki halini anımsamalıyız. Üreten bir yerleşik halkın yarattığı zenginlikleri yad etmeliyiz. 7 dilde eğitim yapan Ermeni yüksekokullarının varlığının, şarapçılığın, ipekçiliğin, zanaatın ve edebiyatından mimarisine, müziğinden tiyatrosuna, sanatın o gün erişmiş olduğu düzeyin, eğer o acı olaylar yaşanmasaydı, bugün hangi noktalarda olabileceğini düşünmeliyiz. Bu tatsız olaylar yaşanmasaydı ve o üretken halk topraklarından olmasaydı, bugün Avrupalılar bu ülkeye yalvarıyor olmazlar mıydı? Tehcire giderken acele etmeyen, dur oğul elbet birileri gelip şu ekini biçecek diyerek kırk düveni tamir edip toprağını öyle terk eden Ermeni dedeyi anımsamalıyız. Ve sormalıyız kendi kendimize. Nerede o düven? Gelin önce o düveni bulalım, gelin önce o düveni tamir edelim. Ermeni dünyası şu soruyu asla ve asla aklından çıkarmamalı. Türkiye'nin soykırımı tanıması mı daha önemli, demokratikleşmesi mi? Bu soru boşa değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi, kendi iç dinamikleriyle tarihini sorgulayabilmesi ve vicdanını da hür iradeyle adlandırabilmesi demek. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Avrupa Birliği'ne girmesi, aynı zamanda ileride komşu Ermenistan'ın da Avrupa Birliği'ne girmesinin motor gücü olabilecek bir gelişme. Bu açıdan bakıldığında iki ülkenin kader bağları işte bu denli birbirlerinin koluna zincirli. Bu zincirin farkında olan Ermeni aydınlarından Fransız yurttaşı, Yozgat asıllı Jean-Claude Kebapçıyan 3 yıl önce İstanbul'da katıldığı bir panelde şöyle diyordu. Atalarım sürüldüğünde Yozgat'ın meşhur saati 19.15'te durduydu. Gazeteci Olar Çalışlar ise Fransa'daki bir panelde Ermenilere çağrıda bulunuyordu. Gelin artık o saati çalıştıralım. Sözümüzü dünyaya savrulmuş Anadolu Ermenileri adına Türkiyelilere seslenerek kapatalım. Bakın. Bir şey doğrudur. Ermenilerin bu topraklarda elbette gözü var. Ama o göz gelip de bu toprağı sırtlayıp götürmek ya da bu toprağı parçalamak için değil. Korkmayın onlardan. Onlar bu toprağı götürmeye değil, toprağın kendisi olmaya hasretler. Hepsi bu. Ekler. Ermeni kimliğinin yeni cümleleri veya suç yatlağını bulan da. Bu sabah akademisyen arkadaşlardan Mustafa Bey ile beni bir TV programı için canlı yayına götürdüler. Bu konferansı nasıl değerlendirdiğimize ilişkin soru sordular. Ben de ciddi ciddi cevap verdim. Yanılmıyorsam Mustafa Bey karşıt görüşten olan bir arkadaş. O da kendi görüşlerini arz etti. Birdenbire Zibiker bana bir torpil geçti ve ona sormadığı bir soruyu bana sordu. Siz bir Ermeni olarak Türkiye'de yaşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ciddi bir televizyon, ciddi bir konuda gayri ciddi bir soru soruyordu. Ona kelimesi kelimesine ne cevap verdim hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla gayri ihtiyari bir cevaptı. Sonra düşündüm ve dedim ki, iyi ki o cevabı vermişim ve bugün sunacağım akademik olmayan sunumumda da o cevabın içini dolduracağım. Verdiğim cevap şuydu, çok güzel bir şey, herkese tavsiye ederim. 24-25 Eylül 2005 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen İmparatorluğun Çıkış Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları başlıklı konferansta 25 Eylül Pazar günü Hrant Dink tarafından sunulan gayri akademik tebliğin tam metni. Hakikaten gayri ihtiyari verdim bu cevabı. Çünkü bu herkesin kimleri nasıl kapsayacağını, içinde ne gibi bir tehdit, korku ya da ürkeklik içerdiğini bilmiyorum ama iyi ki vermişim diyorum. Sonra da oturdum, düşündüm ve ben bugün bunu dostlarla paylaşmalıyım dedim. Dolayısıyla akademik olmayacak vereceğim sunum. Zaten alkışlı tepkinizden de belli. Böyle bir iddiam da yok. Ama ne yapayım ki? Başlığım çok iddialı. Ermeni kimliğinde yeni cümleler. Tabii bu iddianın içini dolduracak kadar malzemem var. Yeniden kastım bugün ve bundan bir asır öncesi. Ondan önceki kimliğini ise hiç değinmek istemiyorum. Çünkü vaktim yetmeyecek. Ama 90 yıldan beri Ermeni kimliğinin cümleleri nedir? Bu kimliği belirleyen, tanımlayan cümleler nedir? Bunları paylaşmalıyım. Çünkü şu an bu cümleleri yazan insanlar karşımda ve 90 yıldır Ermeni kimliğinin cümlelerini yazanlar Ermeniler değil. Bu kimliğin cümlelerini yazanlar bizzat Türkiyeliler, Türkler, Kürtler ya da başka etnik unsurlar. Yani bu tarihi birlikte yaşayanlar. Dünden beri soykırım kelimesi üzerinde gidiş gelişler yaşandı. Baskınla Taner'in Erivan'dan kalan hesaplaşması biraz buradan yükseltti. Sosyal bilimde soykırım kavramı var mı yoksa hukuksal bir terim mi? Doğrusu siz bu tartışmaya devam edin. Hiçbir mahsuru yok ama geride başka bir şey var. Koca bir halk bu tartışmayı nasıl algılıyor ve o bahsettiğiniz kelimeyi acaba nasıl içselleştirmiş? Bir Ermeni halkı var. Bugün dünyanın dört bir yanına savrulmuş ve bunların kafasında içselleştirilmiş bir kavram var. Bir tarih var. Nezaket edip adını size söylemeyeyim ama ne olduğunu anlatayım isterseniz. Adını sonra siz koyarsınız. Felsefede önemli bir tanım var. Canlı ile canlı varlık alanı arasındaki ilişki yaşamın bizatihi ta kendisidir. Ve yaşam bunun adıdır. Bu bütün canlılar için böyledir. Bitkiler içinde, hayvanlar içinde, insanlar içinde. Canlı kendi canlı varlık alanıyla vardır, onun dışında yoktur. Onu oradan alır, bir yerlere altın tepside de taşısanız, siz onun varlık alanıyla ilişkisini kesiyor, onun kökünü kesiyorsunuz demektir. Bunun adı budur. Evet, tehcir böyle bir şey. Bu baktığınız ve anlatmaya çalıştığınız böyle bir şey. 4000 yıldan beri bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda kültür, uygarlık üreten insanlar, yaşadıkları topraklardan, şu ya da bu sebeplerden ötürü koparıldılar ve dünyanın dört bir yanına savruldular. Ölenler, kalanlar ve savrulanlar. Şimdi bu halkın bugüne akan kuşaklarının ruh halini ve 90 yıllık kimliğinin cümlesini eğer bu olay kökten kesiliş dolduruyorsa bunu yok sayamazsınız. Ama bunun adı şu olsun bu olmasın diyemezsiniz. Bu algılanıştır, içselleştirilmiştir artık ve genetik koda işlenmiştir. Bunun adı nedir? Doğrusu hukuk uğraşsın artık. Adı bizim için önemli değil ama bizim yaşadığımız bu. Bakınız bu ruh hali Ermeni kimliğinin bugün kırılmasını çok net açıklar. Ermeni dünyasından bahsediyorum. Bugün 8 milyona varıyor bu nüfus. Bunun sadece 2,5-3 milyon civarı Ermenistan'da yaşıyor. 5 milyondan fazlası ise dünyanın dört bir yanında. Bir miktar da Türkiye'de. Bu görüntünün önemli bir yanı şu. Bir halk kendi devleti kurulmasına rağmen hala bugün dünyada var olma savaşı, kimliğini koruma savaşı veriyor. Bakınız bunu böyle bir kaygısı olmayan insanların anlaması mümkün değil. Bir insan yaşarken normal yaşamıyorsa, günlük yaşamını var olmaya, yok olmamaya, tükenmemeye ayırıyorsa, işte bu Ermeni kimliğinin gerçek durumunu anlatır. Geçenlerde Erivan'a gittim. Dünyanın dört bir yanından gelen Ermenilerin bulunduğu bir konferans düzenlendi. Erivan sokakları Babilon'a dönmüştü. Uruguayca, Arjantince, Peruca, İngilizce, Arapça, Hintçe konuşan inanılmaz bir dil zenginliği meydana gelmiş. 90 yıl önce böyle bir şeyi bilmeyen, yaşamayan halk bugün Ermeniceyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani kendi arasında kendi dilini kullanamıyor. Şu an size bir halkın yaşadığı dramı anlatmaya çalışıyorum. İşte bu Ermeni kimliğinin yeni hali, yeni oluşan cümleleridir. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan, 24 Nisan'da Erivan'da yapılan soykırımı anma konferansında bir konuşma yaptı. Ben o metnin tamamını temin etmenizi tavsiye ederim. Bu konuşma, bütün dünyadaki Ermenilerin ruh halini yansıtan bir konuşmaydı. Ve konuşmasına şöyle başladı. Ben burada Türkiye'deki meslektaşlarıma sesleniyorum ve siyasetçi kimliğimi çıkarıyorum. Ben şimdi sizinle insan gibi konuşmak istiyorum. Konuşmasının arkası değil, asıl konum. Onun çağrısı benim için çok anlamlıydı. Çünkü hakikaten Oskanya'nın vurgulamaya çalıştığı, bırakın her şeyi, gelin şu meseleye biraz insanca yaklaşalım, insanca konuşalım temennisiydi. Böylece beklentisini çok net olarak ortaya koydu. Bu da gösteriyor ki Ermeni dünyasının kimliğini belirleyenler kendileri değil artık. Bunu artık Türkiyeliler, Türkler gerçekleştiriyor. Bu çok net bir durum. Bu bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Birçok yazımda ve konuşmamda Ermenilere çağrıda bulunuyorum. Türk'ün sizi anlamasına bağlı kalmayın. Çıkın bu ruh halinden. Bu ruh hali iyi hal değil. Ama hiç para etmiyor. Biraz önce konuşmacılardan biri vapurda kendisine sorulan sorulardan bahsetti. Vapurda yolcular kendisine konferansta neler konuşulduğunu soruyorlarmış. Sadece onlar mı? Dünden beri Ermenistan'daki gazetelere, televizyonlara cevap yetiştirmekten boğazım kurudu. Herkes ne oldu, ne konuştular diye soruyor. Evet, bu merak aslında Ermeni kimliğinin ruh halinde çok net ortaya koyuyor. Bu konferans benim için çok önemli. Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye'li bir Ermeniyim. Bu konferansı böylece iki türlü algılıyorum. Bir tanesi şu, Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşme sürecinin bir parçası sayıyorum. Türkiye bu konferansla önemli bir eşik atlamıştır. İkincisinde ise Ermeni dünyasının ruh haliyle ilgiliyim. Onların bu konferans hakkında neler düşündüğünü de önemli buluyorum. Türkleri bıraktıkları noktada algılayan, halen 1915'te algılayan bir diaspora var. Türkiye değişmez, Türkler değişmez, onlar bunu kabul etmez, onlar laf anlamaz, onlarda vicdan yok düşüncesindeler. İşte bu konferansın yapılması onları Türkiye'de neler oluyor bağlamında olumlu yönde şaşkına çevirecektir. İşte bu iki açı benim için çok önemli. Bu iki açıda da kazanımlar elde etmek istiyorum. Türkiye demokratikleşmedikçe Ermeniler iyileşemeyecekler. Bu çok net. Bunlar ikiz ruhlar gibiler. Biri bir masada operasyon geçirirken öbürü de diğer tarafta onun için acı çekiyor. Bu halde hissediyorlar işte. Ben de bu yüzden Ermenilerle Türkler birbirleriyle ilişkileri açısından sürekli iki klinik vakadır derim. Biri paranoyasıyla, öbürü travmasıyla. Bu doğru bir tespittir. Peki ne olmalı? Çözümün ipucu ne? Zor bir soru bu. Dün bir hanımefendi konuşmasına benim alkışlayarak protesto ettiğim bir cümleyle başladı. İnsanların öldüğünden bahsediyorsunuz ama Osmanlı'nın kaybettiği topraklardan bahsetmiyorsunuz dedi. İnsan ve toprak kaybını özdeşleştiren bir anlayışı ortaya koydu. Evet, burada yapacak bir şey yok ama bir şeyi iyi anlamak lazım. Biraz önce size anlattığım o soykırımdan, hadi o kelimeyi kullanmamış olayım, o olan bitenden ne anlıyorsak, ne algılıyorsak size anlattım. Kökünden koparılmak. Çünkü bu kök öyle bir kök ki o toprakların dibine kadar iner, göğün üstüne kadar da çıkar. Burada 4000 yıldan beri yaşadığı topraklardan koparılan insanların Türkiye'ye bakışından bahsediyoruz. Bir öyküyle bitireyim. Hatta öykü değil, bizzat yaşanmışlık, bizzat ben yaşadım. Her yerde de tekrarlıyorum. Sivas'ın bir kazasından yaşlı bir bey telefonla aradı. Dedi ki, oğul aradık seni bulduk. Burada bir yaşlı kadın var. Herhalde sizden. Kadın Allah'ın rahmetine kavuştu. Yakınını falan bulursan gönder, gelip alsınlar ya da biz burada namazımızı kılıp gömelim. Peki amca ararım dedim. Verdi adını soyadını. Beatrice Hanım diye biriydi. 70 yaşında. Fransa'dan oraya tatile gelmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum yakınlarını. Sonuçta biz birbirimizi biliriz. Çok azız çünkü. Gittim dükkanlarına sordum. böyle birini tanır mısınız? Dükkandaki orta yaşlı kadın döndü. O benim anam dedi. Sordum. Annen nerede? Fransa'da yaşadığını, senede 3-4 kere Türkiye'ye geldiğini ama İstanbul'a ya uğradığını ya uğramadığını, doğrudan terk ettiği köyüne gittiğini anlattı. Anlattım kızına durumu. O da kalktı gitti. Ertesi gün telefonu açtı. Bulmuş ve tespit etmişti anası olduğunu. Ama ağladı birden. Ağlamamasını istedim. Naaşı getirip getirmeyeceğini sordum. Abi dedi, ben getireceğim. Ama burada bir amca var. Bir şeyler diyor dedi ve telefonu ağlayarak amcaya verdi. Kızdım amcaya. Neden ağlatıyorsun kızı dedim. Oğlum dedi, bir şey demedim. Kızım, anandır, malındır ama bana sorarsan bırak kalsın, burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedim. Ben işte o anda döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten, bu algılamadan döküldüm. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur hanımefendi. Ermenilerin hakikaten bu ülkede, bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. O sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere 3 çakıl taşı bile vermeyiz diyordu. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki, evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözü var. Çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim. 9. ayrımın sonu, sayfa 90.